Kimin başlayacağını konuşmadık. Bir taraftan da yayını
çok heyecanlı ve hani klişe deyişle tarihi bir günde içinden programını yapıyoruz. Yine canlı olarak ben Mahmut Boynudelik ve Koray Doğan Urbarlı normal olarak haftanın olaylarını yorumluyorduk. Ama bugün olağanüstü geçen bir haftanın son dakikalarında yine olağanüstü gelişmeleri görerek ve zamanında başlamaya muvaffak olduk yine programa. Çünkü biraz önce canlı yayınlarda bu altılı masanın açıklaması herhalde bizim programa başlayacağımızı da düşünerek birdenbire sonlandırdılar. Dolayısıyla sıcağı sıcağına biz de yorumlayabiliriz. İyi akşamlar Koray. Sen de herhalde bu süreci çok yakından izledin.
Yani evet, bugün şey, bir not alıyorum. Ayın ikisinden beri sayfayı çevirmeden gündem değişiyor. Defterin sayfasını çevirmeden gündem değişiyor. Şimdi de biraz alelacele girdik yayına. Sanırım geçen haftanın görselini ilk başta bir koydum. O yayına girdi mi girmedi mi bilmiyorum. Bir taraftan tam 21.30'a almıştık yayını. Şey bitti. Onlardan da bir 11 maddelik açıklama gelecekmiş. Onu da eğer...
Bir taraftan sen onu takip edebilirsin herhalde. Ben onu yapmam da. Ben önce şu bir girizgah yapayım. Biz neden bu programın başlığını Türkiye yeniden kurulurken olarak belirledik diye. Tabii biz Türkiye yeniden kurulurken derken bu başlığı kararlaştırırken daha bu acayip kriz yoktu ortalıkta. Gündemde bile yoktu. Biz aslında metaforik olarak Türkiye'nin yeniden kurulmasından ziyade deprem sonrası Türkiye'nin yeniden kurulmasını konuşacaktık bir taraftan da. Ve belki de ağırlıklı olarak, yani deprem sonrasında yine alelacele ve biraz da seçime hazırlık mahiyetinde Cumhurbaşkanı'nın pişirip önümüze koymaya çalıştığı deprem mağduru kentlerde yeni konut projeleri, yeni şehir projelerinin ne kadar sağlıksız olacağı, ne kadar yanlış bir yöntem izlendiğini ve dolayısıyla bunun alternatiflerinin konuşulması gerektiğini, yani depreme dirençli, doğal olaylarına dirençli, iklime dirençli kentler nasıl kurulur meselesine öncelik vermeyi düşünüyorduk. Tabii onun arkasından da bu altılı masanın öngördüğü şekilde Türkiye'de güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi konuşacaktık. Yani ikisini birlikte bir, en azından benim kafamda böyle bir model vardı. Fakat gündem o kadar hızlı gelişti ki önce bu güçlendirilmiş parlamenter sistem projesi birdenbire havaya uçmuş gibi gözüktü. Meral Akşener'in masayı dağıtmasıyla, her ne kadar kendisi dağıtmamış olduğunu iddia etse de. Fakat sonra Nasrettin Hoca'nın eşeğini kaybedip sonra bulunca sevinmesi gibi biz de bugün yaşanan olağanüstü gelişmelerden, yine arka kapı diplomasi yoluyla pişirilen yeni yemekten sevindirik olduk. Yani biz derken tabii toplumun genel ruh halinden bahsediyorum. En azından muhalif kesimin ruh halinden bahsediyorum. Kaybettiğimiz eşeği bulduk. Burada eşek meşek derken tabii herhangi bir kimseye referans vermediğimizi de söyleyelim. Sonra yanlış anlaşılma olmasın Koray. Evet, sen özetleyebilirsin herhalde. Ben bugün biliyorsun yoldaydım. Çok da fazla sıcağı sıcağına takip edemedim gelişmeleri. Neler yaşadık bugün? Veya yani... istiyorsan 3 gün öncesinden başla.
Evet, evet. Yani bir kere enteresan oldu gerçekten. Bir tane görsel vardır. Her çarşamba Twitter'da önüme düşüyor. Tentendi galiba. Ne hafta diyor. Öbürü de dur ya diyor. Daha çarşambadayız. Yani bugün de o görsel yapılabilirdi aslında. Ne hafta dur, daha pazartesideyiz şeklinde. Bir şekilde... İşte ikisinde sanırım imzalar atıldı. Evet, ikisinde bu altılı masanın, yani daha doğrusu altılı masayı lafında kullanmıyorlar artık. Millet İttifakı'nın imzaları atıldı ve ikisinden sonra pazar gününü dinlenerek geçirdiler. İkisinde, üçünde, dördünde ve altısında gayet böyle yoğun politik gelişmeler oldu. İşte ne oldu dersek, mesela işte 2 Mart'ta imzalar atıldı. 3 Mart'ta bir anda Akşener ve İyi Parti ayrıldı. 4 Mart'ta Ersan Şen olayı ortaya çıktı. O da enteresan bir olaydı aslında. Yani biz şu an tabii herkes Ersan Şen'le dalga geçiyor ama yani son dakika ya televizyonda ben adayım diyen birine hemen aday olarak göstermek falan filan. O da enteresan bir durumdu. Yani bir araba testi var. Biliyorsundur belki, geyik testi diye geçiyor. Bu arabaların ne kadar yola tutunabildiğini, tutunamadığını falan anlatan bir test. İzleyenler yayın bittikten sonra YouTube'a yazarlarsa geyik testi diye görebilirsiniz. Yani çeşitli engeller konuluyor ve arabaların o engeller arasından manevra yapması isteniyor. O arabanın manevra yapması da işte o arabanın ne kadar dengeli olduğunu gösteriyor. İşte bazı arabalar devriliyor, bazı arabalar devrilmiyor falan filan. İşte devrilmeyen arabalar ne kadar başarılı. Aslında biz ikisinden biraz önceye kadar bir İyi Parti'nin bir geyik testini gördük. Bir şekilde sürekli bir sağa yalpalayarak, bir sola yalpalayarak ve en sonunda aslında çok da başladığı gibi bitmeyen, yani bu biraz sonra en son şeyi konuşabiliriz, yani işte mesela bu 3 günde güçlü kim güçlenerek çıktı, bu 3 günden kim güçsüzleşerek çıktı, kim kazandım diyor, kim kaybettim diyor. Belki biraz bunları da konuşabiliriz ama gerçekten de yani şu an ben hani şeyi anlatmaya çalışsam, ikisinin üçünde aldığım notları biraz okuyayım desem bir anlamı yok. 4'ünde yalan olmuş. İşte 4'ünde aldığım notlar 6'sında uyduruk çıkmış falan. Fakat sonuçta yani belki birkaç şeyi söylemek lazım. Yani bu altılı masanın kuruluş mekaniği diyelim, işte ya da mimarisi diyelim, hani deprem ve Erdoğan'ın da demin yaptığı açıklamalarla biraz bağ kuralım. Aslında Akşener'i çok zora sokan bir mimariydi. Yani bu başından beri böyleydi. Neden? Çünkü 6 tane parti var, 6 tane eşit var ve Kılıçdaroğlu eşitler arasında birinci. Fakat Akşener diğerleriyle aynı ve herkesin oyu bir. Ama biz biliyoruz ki yani bir tane çok büyük parti var kendi iç şeyinde, bir tane diğer büyük partinin %40'ı kadar büyük bir parti var. Diğer 4 parti de çok minik partiler. Özellikle 2 tanesi çok minik. Aslında 4'ü de minik de 2 tanesinin büyüme şeyi var, umudu var. Bu anladığım kadarıyla Akşener'i çok mutlu eden bir şey değildi. Bir mekanizma değildi. Fakat başından beri aslında enteresan olan şey şu. Yani biz burada programlar yapıyoruz. Biz çok fazla böyle başka şapkalarımızdan dolayı da siyasi analiz yapmıyoruz aslında. Çünkü bizim söylediğimiz şeyler başka bir noktada da bizi bağlıyor. Ama YouTube'da işte bütün haber kanallarında herkes siyasi analizler yapıyor ve Kılıçdaroğlu'nun aday olma isteğini 2 Mart'ta Akşener'in duymuş olmasının imkanı yok. Ki Akşener aslında Kılıçdaroğlu'nu aday olarak açıkladı bence. Ne zaman açıkladı? Şu zaman ben başbakan olmak istiyorum, ben başbakan olacağım dediğinde, zaten ikinci büyük parti olarak ben başbakan olacağım dediğinde sen doğal olarak Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermiş oluyorsun. Yani birinci partinin genel başkanını Cumhurbaşkanı olarak göstermiş oluyorsun. O zaman artık Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olup olmaması için bir tek şey var, kendini ikna etmesi. Kılıçdaroğlu istemezse olmazdı, istedi oldu. Yani Akşener'in başbakan olduğu, başka birinin Cumhurbaşkanı olduğu bir senaryonun çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ondan sonra zaten iyice bir, yani şimdi tek tek tabii herkes çok üzerine konuşulduğu için, yani belediye başkanlarının aday gösterilmeye çalışılması mesela. Yani başka bir partinin belediye başkanlarını işte isyan denilebilecek bir şeye kalkıştırıyorsun. Onlar tamam desene olacak yani. Arkasında CHP'nin örgütü yok. Arkasında belediyeler yok.
Kaldı ki İmamoğlu'nun başında demokrasinin kılıcı gibi bekleyen bir yargı süreci de var.
Evet. İkisinde, üçünde bu Akşener'in yaptığı açıklamanın bence en kötü sonucu şuydu. Büyük Millet Meclisi'nin kaybedilme ihtimali yükselmişti. Yani Cumhurbaşkanlığı yine kazanılabilirdi. Büyük Millet Meclisi'nin kaybedilme ihtimali yükselmişti.
Dolayısıyla da güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyi sağlayacak 360 aritmetiğine ulaşmak neredeyse imkansız hale gelmişti. Evet.
Çünkü şöyle bir durum var. Bu son seçim düzenlemesiyle AKP-MHP bloğunun %41 oy alması demek mecliste çoğunluğu elde etmesi demekti. Yani çoğunluğu da kaybetti. Yani anayasal değişiklik yapma sınırından bahsetmiyorum. Çoğunluğu da kaybetti. Bu aslında tek listeyle çok, yani kritik 20-30 il var. 20-30 ilde tek listeyle girilmesi gerekiyordu. Onun kaybedilme ihtimali vardı. Şimdi belki muhtemelen o geri döndü. Tabii burada mesela yine notlarıma bakıyorum. Mesela 4 Mart'ta şöyle bir soru yazmışım notlarıma. Ya, mesela tarih, ya tarih yazacağız ya tarih olacağız diye bir açıklama yaptı Akşener. Burada mesela tarih yazmak için neydi planı? Ya benim mesela bu işin içinde anlamadığım en önemli nokta bu. Ya planı neydi? Belediye başkanlarının bunu kabul etmeyeceği belli. Ya senin tarih yazmak için planın neydi? Ha belki çok daha uzun bir uzun erimli bir planı vardı ama sonuçta şu anda bence bu sürecin, evet, en güçsüzleşen aktörü Akşener oldu. Muhtemelen İyi Partililer, İyi Partili işte Twitter hesapları, sosyal medyada kazandıklarına dair, bu oyunu Akşener'in kurduğuna dair şeyler söyleyecektir ama bence şu an Akşener'in başbakanlık gibi bir iddiası kalmadı. Özellikle iki belediye başkanı o konuda, Kılıçdaroğlu açıklama yapmadı. Şu an belki insanlar biliyordur, biz bilmiyoruz ama varsa, yazarlarsa da sevinirim. İki belediye başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı olup olmama konusu belli değil henüz. Yani iki belediye başkanı da Cumhurbaşkanı yardımcısı olursa zaten bence Akşener'in iyice bir başbakanlık ihtimali kalmadı diye düşünüyorum. Başka bakayım. Yani şeyi konuşalım. Senin de fikrini alayım bu genel durum konusunda ama bu 418 milyar dolar meselesini konuşalım. O önemli bir durum. Senin fikrini biliyorum ben, onu bence şu anda söylemek lazım. Bu beşli çete dediğimiz yapıyla işte Türkiye'deki doğa yıkımlarının bağlantısı ve Kılıçdaroğlu'nun ona karşı neler yapabileceği üzerine fikirlerini merak ediyorum. Ben de bu arada şu 11 madde açıklanmış mı açıklanmamış mı biraz ona bakayım.
Şimdi Koray, iyi özetledin gelişmeleri. Gerçekten Türkiye'de sanırım herkes son 4-5 gündür depremi unuttu. Bu suni gündemle meşgul oldu. Oysa hepimiz biliyoruz ki hala deprem bölgelerinde insanlar barınma sorunu yaşıyorlar. Hala çadır ulaşmadı. Hala sağlıklı bir gıdaya, sağlıklı suya ve her türlü konfora erişim imkanları sınırlı. Oysa biz bu süre içerisinde biraz da suni bir gündemle, yani sonunda kazananın olmadığı, kaybedenin olduğu belki ama net bir kazananın olmadığı bir mücadeleye tanıklık ettik ulus olarak. Bence burada bir tek kazanç var ise o kazanç da kamuoyu baskısı oldu. Yani Meral Akşener ve İyi Parti nasıl oldu da geri adım attı ve onlara da kazanmış gibi görünen onurlu bir geri çekilme imkanı sunuldu. Bunun neden böyle oldu derseniz, benim aklıma tek gelen şey kamuoyu baskısı oldu. Yani kamuoyunda çok geniş kesimlerden, İyi Parti içerisinde bir ara binlerce istifa olduğu, hatta on binlerce istifa olduğu söyleniyordu. Ne kadar gerçek bilmiyorum ama herhalde onların da siyasi parti tabanlarından gelen ve kamuoyunda da izledikleri kadarıyla ciddi bir tepki vardı. Yaptıklarının yanlış olduğuna dair, onları hiçbir yere getirmeyeceği, vatana millete de 5 kuruşluk faydası olmadığına dair bir geri bildirim oldu galiba toplum tarafından. Ve bu kamuoyu baskısı sonucunda ben böyle bir geri adım atmak zorunda kaldığını düşünüyorum İYİ Parti'nin. Şimdi bu bütün bu sürecin belki tek kazancı varsa bu da parti liderlerinin ve bütün siyasetçilerin kamuoyunun önemini belki görmelerini sağlamıştır. Eğer daha önce farkında değiller ise, ki pek değillermiş gibi görünüyordu. Şimdi bu beşli çete meselesi bir iddia olarak ortaya atıldı. Yani mesele şu, Kemal Kılıçdaroğlu...
İstersen şu, çünkü onu daha uzun konuşalım da bir 11 maddeyi hızlıca okuyayım mı?
Açıklandı mı 11 madde? Tamam. Yani bugün en son Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklandıktan sonra Temel Karamollaoğlu tarafından Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı kısa konuşmada 11 madde üzerinde uzlaşma sağlandığını ve basına biraz sonra kendisi söylemedi bunu. Basına aktarılacaktır dedi. Koray, evet. Bu 11 maddeyi bir duyalım. Yani,
bir internet sitesinden bulamadım. WhatsApp'tan geldi. Ama onu da yansıtamıyorum şu anda. Şimdi WhatsApp'a falan girmeye çalışırsam çünkü yayından kopabilirim. Kısa zaten. 11 dediği bu arada 12 madde. Bir geçiş sürecinde Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sistem ilke ve hedefleriyle mutabakata vardığımız referans metinleri doğrultusunda anayasa, yasa, kuvvetler ayrılığı, denge ve denetleme esasları çerçevesinde istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Birinci madde bu. İki, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişle ilgili anayasa değişiklikleri, genel seçimde ortaya çıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi yapısının mümkün kıldığı en kısa sürede tamamlanacak ve yürürlüğe girecektir. 3. Geçiş sürecinde Millet İttifakı'na dahil partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. Geçiş sürecinde. 4. Bakanlıkların dağılımı Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin milletvekili genel seçiminde çıkardığı milletvekili sayısına göre belirlenecektir. İttifak partilerinin her biri kabinede en az bir bakan ile temsil edilecektir. Bakanlıklara paralel olarak kurulmuş Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki politika kurulları ve ofisler lağv edilecektir. Burada yani yorum yapmak istersen kes benim sözümü yapabiliriz. 5. Bakanların atama ve görevden alınmaları, mensup oldukları siyasi partilerin genel başkanlarıyla uzlaşı içinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır. 6. Geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı yürütme yetkisini ve görevini katılımcılık anlayışı, istişare ve uzlaşı esaslarına göre kullanacaktır. Cumhurbaşkanlığı kabinesine, Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar, yetki ve görev dağılımı anayasa ve yasalar çerçevesinde çıkarılacak, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile belirlenecektir. 8. Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi, OHAL ilanı, milli güvenlik politikaları, Cumhurbaşkanlığı kararları, kararnameleri ve genel nitelikleri düzenleyici işlemleri de üst düzey atamalarda Millet İttifakı'na dahil partilerin genel başkanlarıyla uzlaşı içinde karar alınacaktır. 9. Geçiş sürecinde yasama faaliyetlerinin işbirliği içinde gerçekleşmesini koordine edecek mekanizmalar oluşturulacaktır. 10. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte mevcut Cumhurbaşkanı'nın var ise siyasi parti üyeliği sona erecektir. 11. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildikten sonra yeni bir sisteme gerek olmaksızın 13. Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi görev süresini tamamlayacaktır. 12. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaktır.
11. Evet, maddeyi tekrar okur musun Koray?
Evet, ben de son 3 madde herhalde. Vitamini kabuğunda dedikleri o son 3 madde. 11. maddesini tekrar okumam istediğin. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildikten sonra yeni bir seçime gerek olmaksızın, demin sistem dedim galiba, yeni bir seçime gerek olmaksızın 13. Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi görev süresini tamamlayacaktır. Yani aslında nedir? Son 3 maddede bir kere anlıyoruz. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçildikten sonra partisinden istifa etmeyecek. Parlamenter sisteme geçilinceye kadar partili Cumhurbaşkanı devam edecek. Tabii orada varis edenmiş. bilemiyorum onu. Yeni bir seçim yok. Parlamenter sisteme geçildikten sonra bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış, yani siyasi olarak yapılabilir tabii ama bir taraftan da ne kadar doğru, ne kadar yanlış onu bilmiyorum açıkçası. Evet,
yani o pek gerçekçi gelmedi bana da.
Bu gerçekçi yapılabilir sonuçta, neler gördük son 20 yılda ama sadece şey, yani yeni bir sisteme geçilmişken yeni bir yani şunu demek istiyorum. Sonuçta bir yani insanlar şu anki partilere oy verecekler ve onların belli bir milletvekili sayıları olacak. Yeni bir sisteme sisteme geçildikten sonra yeni bir siyasi seçim olmazsa ve iki yani şöyle söyleyeyim, tam şey yapmak için, Millet İttifakı mecliste çoğunluğu elde etti diyelim. Cumhurbaşkanı da Kılıçdaroğlu oldu. Ama parlamenter sisteme de geçildi. Fakat biz şu anda biliyoruz ki birinci partinin CHP olduğu herhangi bir anket yok. Yeni bir sisteme geçildiğinde seçim tekrarlanmadığı zaman bu şu demektir. Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı'na hükümeti kurma yetkisi vermesi demektir. Yani bu madde onu söylüyor birazcık. Onu nasıl formüle ederler bilmiyorum. Yani şey gibi bir, ya seçimde birinci parti olma, öyle bir anket yok. Yani Kılıçdaroğlu'nun geride olduğu herhangi bir anket görmemekle birlikte AKP'nin de geride olduğu herhangi bir anket görmedim. O enteresan. Bir de 12. madde, son madde, yani esas aslında bugün bu masayı tekrar toplayan madde, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları uygun zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaktır. Bu da herhalde işte...
Bu bir takım tartışmaları engellemek için, yani bugün evet. Anayasa buna cevaz veriyor mu vermiyor mu gibi bir takım tartışmalar evet. Oldu. Bence bu tartışmalar boş tartışmalar. Sonuç olarak yani bunlar gerçekten bir başka maddede de vardı. Cumhurbaşkanı kararıyla takım şeyler olur. Yani seçim öncesinde istifa etmelerini gerektirecek herhangi bir durum yok. Çünkü resmi bir adaylık şeyi değil bu, durumu değil. Dolayısıyla resmen aday olmadıkları için istifa etmeden seçim çalışmalarına katılacaklar ve başkan yardımcısı olarak gösterilecekler. Ama seçimden sonra eğer bir cumhurbaşkanlığını kazanırsa Kılıçdaroğlu, duruma göre belki yerel seçimlerden sonra, eğer o zaman anayasaya göre hem belediye başkanı hem cumhurbaşkanı yardımcılığı yapılamaz gibi bir görüş daha kuvvet kazanırsa, o zaman tekrar bir anayasayı çiğneyen bir duruma da düşmemek için yerel seçimlerin tamamlanmasını beklerler. O da önümüzdeki sene olacak galiba, değil mi? Mart 2024'te olacak.
2024.
Yerel yani, seçimlerde. Ondan sonra resmen Cumhurbaşkanı yardımcısı yaparız diyor. Çok şey değil. Yani bunlar açıkçası bana pek de öyle üzerinde uzlaşılmayacak şeyler, maddeler gibi gelmedi. Bir kısmı hatta biraz temenni mahiyetinde. Yani şartlar ne gösterir? O şartlar sonucunda burada belirtilen uzlaşı maddeleri ne kadar hayata geçirilebilir? Onu zaman içerisinde göreceğiz. Ama bugün içinde en azından böyle bir metne imza atmış olmaları, böyle bir metin üzerinde mutabakat sağlamış olmaları önemli. Ama bana kalırsa hiçbir bağlayıcılığı yok. Sonuç olarak uzun dönemli bir siyasi şeyden bahsediyoruz, gelecekten bahsediyoruz. Seçim sonucunda parlamento aritmetiği nasıl şekillenir? O tabii birinci derece önemli mesele. Yani orada sadece altılı masadan bahsetmiyoruz. Tabii hiç bugün gündeme gelmeyen Emek ve Özgürlük İttifakı'nın parlamentoda nasıl bir sayıya ulaşacağı ve onların gerek anayasa, yani güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişte, gerek bir takım yasal düzenlemelerin hazırlanmasında nasıl bir payları olacak, nasıl etkileri olacak, bunu ancak zaman gösterir. Bugünden bunları belirlemenin imkanı Bana kalırsa yok. Bunlar biraz temenni mahiyetinde yapılmış konuşmalar gibi geldi. Benim için esas burada belirleyici olan şey 5 siyasi parti liderinin Cumhurbaşkanı yardımcısı olması meselesi. Bu şu anlama geliyorsa enteresan gelir. Yani bunlar seçimlerde aday olmayacaklar olarak anlarım ben. Yani milletvekili adayı olmayacaklar olarak anlarım. Çünkü eğer 5 kişi de milletvekili seçilip sonra da Cumhurbaşkanlığı, başkan yardımcılığı kabinede görevi alırlarsa milletvekilliğinden istifa etmeleri gerekir. Ama zaten anayasal bir takım düzenlemeler yapılmak için bırak 5 milletvekili, bana kalırsa 1-2 milletvekilinin bile çok hayati önemi olacak o zaman da. Bunu nasıl yapacaklar doğrusu merak ediyorum. Herhalde konuşmuşlardır veya konuşacaklardır bu konu üzerinde. Bir tabii önemli mesele...
Parlamenter sisteme, bu şunu da getiriyor. Parlamenter sisteme geçerse bu 5 partiden bir tanesinin genel başkanı, başbakan olacaksa başbakanın milletvekili olmaması da aynı zamanda. O da çok gördüğümüz bir şey değil tabii.
Evet, çok Türkiye'nin alışık olduğu bir şey değil. Olağanüstü rejimler haricinde, yani işte 12 Mart döneminde öyle şeyler vardı galiba. Yani Sadi Koçeş'i olan milletvekili olmadığı halde, ama senatördü galiba. O da doğal senatördü galiba. Ha, neyse, aynı şey eğer seçimde aday olursa ve kazanamazsa tabii ki Recep Tayyip Erdoğan için de geçerli. O artık milletvekili de olamayacak demektir. Şeyden sonra, parlamentodan sonra, yani 14-15 Mayıs günü Recep Tayyip Erdoğan ne milletvekili ne cumhurbaşkanı pozisyonda olacağı için enteresan bir alışık olmadığı bir boşlukta bulabilir kendisini.
Ya o şu da, an gördüğümüz tabii, bütün siyasi liderler seçimden sonra mecliste olmayabilirler. Yani Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması mümkün olursa altı lider üstüne...
Onlar ama istifa edip veya milletvekili kazanıp mazbatalarını alıp ama sonra istifa etmiş olacaklar veya istifa etmiş sayılacaklar. Ama
dediğim gibi orada da işte bu 600 sayısını 595'e indirmek ve 5'ini birden Millet İttifakı'ndan yapmak çok mantıklı.
Çok gerçekçi, mantıklı değil. Bence de yani onu belki başka bir formül üretirler. Yani yine o Cumhurbaşkanlığı kararıyla başka bir yasal düzenleme yaparak bir şey vardır herhalde. Onu düşünmüşlerdir herhalde, tasarlanmıştır öyle bir şeyin nasıl olabileceği. Onu biz tabii ki şu anda bilmemiz mümkün değil. Ne diyelim Koray, bugünkü kararlar vatana millete hayırlı olsun. Umarız bizi tekrar uykusuz bırakacak gelişmeler yaşamayız 14 Mayıs'a kadar. Tekrar krizler, tekrar beklenmedik çıkışlar görmeyiz en azından millet cephesinden. Bundan sonra artık biraz da 10 Mart bugün şeyin hemen bu 6 Millet İttifakı'nın açıklamasından hemen önce Cumhurbaşkanı'nın bir konuşması vardı. O Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında da 10 Mart'ta erken seçimi ilan edeceğini söylemişti. Yani 14 Mayıs'ta seçimin yapılmasını mümkün kılabilecek bir Cumhurbaşkanı kararıyla meclisi feshedeceğini açıkladı. Eğer bu kararından dönmezse, ki bugün ayın 6'sı olduğuna göre 4 gün sonra bu açıklamayı yapacak ve seçim süreci resmen başlamış olacak, değil mi? Bugün itibariyle yanılmıyorsam 70 gün var. Yani 7. pazar
var.
10 tane pazar var. Yani 10. pazar günü seçim olmuş olacak. Biz 10. pazartesi günü bugün artık hani şey gibi görmüş olacağız sonuçları. Kim Cumhurbaşkanı seçildi? Meclisteki aritmetik aşağı yukarı nasıl şekillendi? 10. pazartesi akşamı bunu bütün ulus olarak görmüş olacağız. Ben evet, sanıyorum hani bütün dünyada merakla bekliyor falan gibi böyle bir laf da söyleyelim gerçekten.
O önemli. Ben de oradan sana topu atayım aslında, bu demin lafını kestim. Şimdi seçime yaklaşırken Rusya Türkiye'nin doğalgaz borcunu ötelemişti bir sene boyunca. Bugün de Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolar gibi bir para geleceği söylendi ki hani Körfez ülkeleri de net şekilde tavrını AKP'den yana gösteriyor. Zaten Katar bir nebze Türkiye'nin bazen küçük ortağı, bazen büyük ortağı gibi takılıyor. Dünya Kupası'nda polis falan da gönderdik Katar'da Dünya Kupası yapılsın diye.
Azerbaycan bölgesine gönderemediğimiz şeyleri değil mi? Gönderemediğimiz polisleri Katar'a gönderdik.
Yani evet. Azerbaycan'ın da durumu biraz belli. Ki bu ülkeleri arka arkaya yazınca, yani Rusya, Azerbaycan, Katar, Körfez ülkeleri, bunların çok böyle demokrasiyle de ilişkilerinin olmadığı belli ve bunlar bir şekilde ekonomik olarak da başka konularda da Türkiye'yi, mevcut hükümetini destekliyorlar.
Koray, destekliyorlar ama bunu Cumhurbaşkanımızın kara kaşı kara gözü için yapmıyorlar. Tabii ki onlar da öncelikle kendi çıkarlarını gözetirler. Uluslararası politika böyle bir şeydir zaten. Cumhur İttifakı'nın kaybedeceği anlaşılırsa, yani o yönde bir rüzgar esmeye başlarsa, onların da politikaları...
Ondan çok emin değilim. Çünkü ya şöyle bir şey var. Şimdi bunların iki özelliği var. Bir tanesi demokrasiye biraz uzaklar. Bayağı uzaklar. Bir tanesi de kayıtsız ve hesapsız şekilde para harcayabiliyorlar. Kimizin çok parası var, kiminin daha az parası var. Ama bunların parayı nereye harcadığı konusunda çok böyle bir kayıt tutulmuyor. O açıdan onu bir de bu 418 milyar işiyle birleştirerek ve işte Beşli Çete'nin ekolojik yıkımlara, Rusya'nın nükleer santral bağlantısına, yani bunları arka arkaya koyduğumuzda aslında karşımızda, ki biz de yani muhalif tarafın bir parçasıyız. Akşener'in açıklamasından sonra da yani Yeşiller Partisi olarak belli sözler söyledik. Karşımızda sadece bir Cumhur İttifakı yok aslında. Kılıçdaroğlu'nun da şu an karşısına aldığı yapı çok böyle bir Cumhur İttifakı değil sadece. Yani işte ne bileyim Hüdapar, Büyük Birlik Partisi, MHP ve AKP'den oluşan bir yapı yok. Karşısında aslında bayağı uluslararası bir koalisyon var ve uluslararası otokratlar koalisyonu var. Yani bu noktada ne dersin? Onu belki işte dediğim gibi yani birkaç kavram verdim sana aslında. 418 milyar. Bir de şeyi söyleyeyim. Meral Akşener 30 Haziran 2021'de bir grup toplantısında şey diyor. Tiksindirici borç doktrininden bahsediyor. Ve bu paraları 418 milyar doları değil aslında. O zaman Kanal İstanbul'la alakalı bir konuşma yapıyor. Ve doğrudan Erdoğan'dan alınabileceğini, birkaç örneğinin olduğunu söylüyor. İşte Haiti falan örneğini veriyor. O da enteresan. Haiti'de de büyük bir depremden sonra her şey alt üst olmuştu aslında. Yani bu kavramlarla ilgili ne söyleyebilirsin bize gelecekle alakalı?
Şimdi bu söylediğin doğru tabii. Otokratlar koalisyonu şu andaki iktidarın en büyük müttefiki gözüküyor yurt dışında. Ama onu ayırmak lazım. Yani Rusya ve Azerbaycan bir tarafa, ama Körfez ülkeleri ne kadar bağımsız onu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani yaptıkları hareketlerde Batı blokunun etkisini, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisini de göz önünde bulundurmamak lazım. Yani onlardan ne kadar bağımsız hareket ederler. Bunu söylemek pek mümkün değil şu anda. Ama Rusya'nın yani bir şekilde savaşı sürdürebilmek için, Ukrayna ile yaptığı haksız savaşı sürdürebilmek için Türkiye'nin desteğine ihtiyacı olan Putin'in sonuna kadar Erdoğan'ın arkasında olacağını söyleyebiliriz. Yani bunu tahmin etmek çok bizi yanıltıcı olmaz sanırım. Şimdi bu 428 milyar meselesinin
20 olan 128, bu 18. Milyar dolarlar olunca sayılar karışıyor.
Ya şimdi bu Meral Akşener'in bahsettiği tiksindirici borç meselesinde özellikle hemen aklımıza gelen, yani sadece Kanal İstanbul meselesi değil, kamu özel sektör işbirliği dolayısıyla yapılmış bir takım anlaşmalar var. Ve bu anlaşmaların bedelini biz senelerdir ödüyoruz ve ödemeye de devam edeceğiz. Yani köprüler, otoyollar, havalimanları, şehir hastaneleri falan gibi şeyler. Bunları iptal etmek bana kalırsa pek zor olmasa gerek. Yani bunların bir takım şeyleri var. Evet, uluslararası tahkime başvururlar. Ama bunların bir takım mekanizmaları bulunur. Ben onun mümkün olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde onlar uzlaşma yoluna gidilir. Ve Türkiye'nin dış ödemeler açığında daha olumsuz etki etmesi bir şekilde engellenir. Bizim esas vurgu yapmamız ve dikkat çekmemiz gereken şey, bu Beşli Çete adıyla anılan insanlar sadece hazine kaynaklarını çarçur etmekle, kendilerini akıtmakla kalmadılar. Aynı zamanda büyük bir doğa tahribatına neden olarak bunları yaptılar. Yani olay sadece hazinenin kasasından milyarlarca dolar bu arkadaşlara aktarılmış olsaydı belki o kadar dert edilmeyebilirdi. Tabii ki dert edilecek, çok önemli bir miktar. Ama esas kalıcı tahribat var. Yani bütün bu Beşli Çete diye tabir edilen şirketlerin her birisinin yaptığı projelerin kalıcı tahribatları söz konusu. Yani bunlar büyük HES'ler, enerji santralleri, kömür yatırımları, işte Kuzey Marmara otoyolu gibi, Kuzey Ormanları'nı İstanbul'un katleden, işte üçüncü havaalanı gibi İstanbul'u kuzeye doğru taşıyan, Kanal İstanbul gibi adını bile anmak istemediğimiz bir takım oluşumlar. Sonuç olarak bu Beşli Çete'nin eseri. Yani onlara para aktarılırken bir taraftan da doğa katliam yapmalarına müsaade ediliyor. Onun bir şekilde kaynak olarak aktarılması söz konusu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun orada 418 milyar doların hesabını soracağız meselesi bence çok önemli ve hayati önemli. Yani eğer bu sözünün arkasında durabilirse, yani bu en azından seçim süreci boyunca en azından biz de insanlara bu paraların nereye gittiğini ve sadece hani yeşil dolarlar değil, aynı zamanda akarsularımız, ormanlarımız, derelerimiz ve en güzel sahillerimiz pahasına bunların verildiğini söyleme imkanı
Tabii.
buluruz diyorum. Onun
Yani
için çok çok önemli. Yani
hesap soracağız da demiyor. 418 milyarı geri getireceğiz diyor. Fakat
tabii.
senin söylediğin şey çok önemli. 418 milyar dolar geri gelse bile bunların verdiği tahribat geri gelmeyecek. Yani aslında 418 milyar dolardan çok daha büyük bir tahribat ve zararla karşı karşıyayız ve bunlar ne yazık ki geri gelmeyecek.
Evet, yani bu onun tazmini pek mümkün değil tabii ki. Ama en azından yenilerinin yapılmasının önüne geçilmiş olması bile belki bir teselli mükafatı
Bu
şeyinde
arada
görebiliriz. Şimdi
tiksindirici borcun ne olduğunu da bir okumak istiyorum. Çünkü yani böyle bir kavram var. Hani bu borç iğrenç bir borç. O yüzden tiksindirici denmiyor. Wikipedia'dan okuyorum. Burada iğrenç borç da yazıyormuş. Tiksindirici borç, iğrenç borç ya da korkunç borç bir ülkenin despotik hükümetlerinin yerine gelen demokratik hükümetin kendinden önceki yönetiminin edindiği borçların devletin yararına değil, mevcut ulusal ve uluslararası yasalar dışında veya yasaları kendi işine yarayacak şekilde esnetip yolsuzluk içinde diktatörün kendisinin ve çevresindeki bir zümrenin çıkarları için yapıldığını öne sürerek geri ödemek istemediği borçları ifade eder. Yani güzel şey gerçekten.
Bunun uygulaması da var mıymış peki? Yani bu böyle bir literatürde bu geçebilir bu söz de.
Şöyle
Sonuç
tarih.
olarak çünkü bütün bu kamu özel sektör işbirliği projeleri yani köprü, otoyol falan gibi projeler uluslararası tahkimin yargısına bırakıldı. Yani o
Ya
anlaşmaların bir maddesi
var
olarak.
abi. Yani
Ha,
Wikipedia'ya
okey.
göre söylüyorum. Hatta Türkiye de bundan yararlanmış. Tarihte Fransız Devrimi sonrası Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Bavyera, Meksika, Brezilya, Küba, Costa Rica, Irak, Ekvator, Haiti, Türkiye ve 1918'de Almanya gibi ülkeler bu hukuktan yararlanarak diktatörlerin yaptığı tiksindirici borçların devlete ait olmadığını öne sürerek İspanya, Birleşik Krallık ve ABD gibi ülkelere veya bu ülkelerden olan şirketlere karşı olan borçlarını ödemedi diyor ama ben açıkçası Türkiye'nin şu an duydum yani çok şey yapmayayım. Şimdi
Evet.
Wikipedia'nın ve özellikle demiş Haitili diktatör Jean-Claude şimdi Duvalier.
Duarte. Ha, Duvalier.
O Duvalier şeydi galiba. Daha Asya'dan devrilmesinden sonra ülkeyi %78 oranında kişisel borca soktuğu ortaya çıktı ve Haiti'nin bu borçları ödememek için yaptığı uluslararası mücadele dünyaya örnek oldu. Biz bayağı bir aslında Haiti üzerinden konuşacağız herhalde. Çünkü depremden sonra da bu şey rüyalar gören komplocu rüyalar gören kafa işte dış yardım gelmesin, dış yardım Haiti'de neler yaptı falan tarzında bir şeyler söylemişti. Ama bunu söylemezler genelde pek onlar daha çok böyle işin komplo kısmındalar. Kestim ben seni yine sözünü kusura bakma.
Ha yok, bu meseleyi tabii ki daha çok konuşacağız. Görüldüğü kadarıyla çok da fazla işin hukuki detayları konusunda bilgimiz yok. Ama bir şekilde bunun hesabının sorulması ve tazmin edilebildiği kadarının alınması en azından mümkün görünüyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu işin takipçisi olmasını bekliyoruz. En azından toplumun böyle bir talebinin olması lazım bu şeyde. Çünkü bu arada yapılan iddialardan bazıları da bu altılı masanın dağılmasının nedenlerinden bir tanesinin bu olabileceğini göstermişti.
Evet,
Çok da
ama Koray Aydın ona çok sert bir tepki verdi. Tabii
Koray Aydın ama o görüşmeye tepki verdi. Yani öyle bir görüşme yapıldığına tepki verdi. Yoksa arka planda bir takım şeylerin yapılmış olması hala bir ihtimal olarak masada duruyor.
bu arada
Şimdi
şu anda Mithat Sancar da canlı yayındaymış Habertürk'te. O da işte Kılıçdaroğlu'na bir çağrı yapıp hani tek ilk turda bitirelim seçimi. Ve hani biz de aday çıkarmamayı düşünebiliriz. Görüşelim gibi bir şey söylemiş. Yani tam kelimesi kelimesi de bu olmayabilir ama seçimin ilk turda bitmesi konusunda bir çağrıda bulunmuş ki zaten aslında bu da bekleniyordu yani genel olarak.
evet,
Masaya
toplumun
güç.
beklentisi her iki tarafta da bu yönde. Yani Türkiye iki turlu bir seçime alışık değil zaten. Yani böyle bir şey geleneklerimizde yok. Yani Avrupa'da, Fransa'da hep görürüz. Yunanistan'da da var böyle bir sistem. Yani birinci turda herkes kendisinin adayını destekler. İkinci turda yakın olan adayı destekler gibi bir şey. Maalesef Türkiye'de, maalesef demeyeyim ama böyle bir geleneğimiz olmadığı için Türkiye'de ilk turda bitirilmesi herkesin dileği olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla HDP'nin böyle bir yapıcı tavır içinde olması, böyle uzatılan bir elin umarım bir takım aptalca önyargılarla geri çevrilmediğini görürüz önümüzdeki bu kısa dönemde, 70 günlük dönemde. HDP ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bu konudaki şeyini biliyoruz. Yani iyi niyetini biliyoruz ama öbür tarafın çekincelerini ve önyargılarını da biliyoruz. Umarım orada da bir uzlaşma noktası bulurlar ve biz gerçekten 15 Mayıs sabahı itibariyle Türkiye'nin yeniden kurulmasına şahitlik edebiliriz.
Evet.
Evet, Koray.
Bugün Mustafa Sarıgül de Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı. Bu tabii biraz Mustafa Sarıgül'ün kendisini kendi kendinin parodisini yapmasından dolayı bize komik gelebilir ama toplumun da enteresan bir şekilde anketlerde %1, %1,5 civarı, %0,8 gibi evet, bir oran verdiğini görüyoruz Mustafa Sarıgül'ün partisine. O da önemli yani, 50, %50 artı 1'in arandığı bir ortamda. Çünkü yani iki bloğu yan yana, iki bloğu koyduğunda onun iki blok arasında salınan bazı partiler ve bazı kişiler var. İşte Muharrem İnce bunlardan bir tanesi, Sarıgül bunlardan bir tanesi, kravatlı faşistimiz onlardan bir tanesi falan. Onların bir arada olabileceği söyleniyordu ama işte Zafer Partisi'nin...
Bunların bir arada olması hiç mümkün değil Koray. Yani zaten
şöyle oldu. Zafer Partisi Mansur Yavaş'ı öne çıkartınca Muharrem İnce hadi ben gidiyorum dedi. Şimdi Mansur Yavaş orada kaldı. Muharrem İnce ortada kaldı. Sarıgül bu tarafa geçti falan. Böyle bir enteresan durum var. Bir de diğer bir ittifak da var. Şu an yani daha sol ittifak olarak geçen. Orada da aslında sol partinin Kılıçdaroğlu'na bir yakınlaşma içerisinde olduğunu
açık bir desteği var. Eskiden beri onlar zaten yerel seçimde de bayağı yakın davranmışlardı. Değil mi? Hatta şeyin eski başkanı, eş başkanı
Alper Taş
Beyoğlu belediye başkan adayı olarak bayağı da çalışmıştı bölgede. Az daha da kazanıyordu. Yani az farkla kaybetti diye hatırlıyorum Beyoğlu belediye başkanı seçimlerini.
Evet.
Şimdi Koray, tabii bu çok sıcak bir gelişme. Bugün Altılı Masa'nın tekrar bir arada olması. Bir şekilde toplumun genelinde bir ferahlama olduğunu, en azından muhalif mahallede bir ferahlama olduğu aşikar. Yani 3 gün önce ya ne oldu galiba seçimi de kaybettik. Bırak güçlendirilmiş şeyi, parlamentoyu, herhangi bir yasa yapacak çoğunluğumuz bile olmayacak galiba derken birdenbire tekrar ümitler yeşermiş gibi gözüküyor. Ama bu bizi bir takım taleplerimizi dillendirmek noktasında göreve çağrı olarak okuyorum ben. Yani evet, biz de bu olay dolayısıyla yani tek parti, tek insan yönetiminden kurtuluyor olmak eyvallah. Bu hani yine Brezilya seçimlerinden sonra dile getirilen bir laf var ya, ben de çok sık kullanıyorum galiba. Cehennemin kapılarını kapatıp daha henüz cennetin kapılarını açmamış olacağız galiba. Eğer 15 Mayıs sabahı Cumhur İttifakı ve onun adayı seçimi kaybederse. Peki biz cennet için neler talep ediyoruz? Yani biz bunu bir şekilde dillendirip bir talep olarak öne sürmemiz lazım. Yani bu Türkiye yeniden kurulurken olay sadece Cumhurbaşkanı nasıl seçiliyor, millet parlamento nasıl teşkil ediyor falan meselesinin ötesinde bir mesele olarak konuşmak lazım. Bunu bir şeyle, yani sürekli gündemde tutmamız gereken bir şey. Bugün depremin 30. günü. Hala binlerce insan açta açıkta, yani barınacak çadır bulamayan insanlar var. İçecek su bulamayan insanlar var. Bugün orada deprem bölgesinde hava koşulları çok sert geçmiş. Fırtınadan ve yağmurdan dolayı İnsanlar zar zor sığındıkları yerlerden bile çıkmak zorunda kalmışlar. Yani çadırları uçmuş, savrulmuş falan filan. Şimdi bu gerçeklik var iken biz Türkiye'nin yeniden kurulmasını konuşuyoruz. Bu yeniden kurulmanın da sadece parlamentonun nasıl şekilleneceği, işte bu başbakan mı yönetecek, Cumhurbaşkanı mı yönetecek? Bu tabii ki son kertede belirleyici olan şey ama bizim talebimiz nedir? Bunu biraz konuşalım. Yani bu şeyle başladılar. Biliyorsun depremden sonra yaptığımız programda ben şunu söylemiştim. AKP iktidarı depremden sonra en iyi bildiği iki şey yaptı. Birincisi yasaklamalar yoluna gitti. İşte Twitter'ı yasakladı, sosyal medya üzerine yasaklar koydu. Bir yığın sosyal medya hesabına gözaltılar uyguladı. Sivil toplumu engelledi. İkinci en iyi bildiği işte hemen inşaat projelerine girişti.
Evet, evet.
Ne bir hesap, ne bir kitap. İşte orada 10 bin konut, orada 30 bin konut, orada 50 bin konut falan gibi şeylerle buna girdi. Ve yine bilim insanları, başta şehir plancıları olmak üzere ve daha önce de Naci Görür, yani deprem uzmanı, herkesin görüşüne itibar ettiği Naci Görür, aman ha acele etmeyin, daha artçı sarsıntılar var, en azından bu statik olarak bir takım sakıncalar doğurur demiş iken, sağda solda temeller atıldığını görüyoruz. Şimdi bir taraftan da İstanbul'da yaşayanların ben nasıl bir endişe içerisinde olduklarını gözlemledim İstanbul'dayken. Yine İmamoğlu'nun verdiği bilgiye göre depremden önce evlerini açmayan insanlar, binalarının sağlamlığını ölçmek isteyen İstanbul Belediyesi teknik ekiplerine 120 bin başvuru varmış.
Ama şey oldu, bir sistem değişti. Bir, para ödenmiyor, bedava oldu. İki,
eskiden de öyleydi.
Yok, eskiden para veriliyordu. İki, şey, yani o, nasıl diyeyim, o tetkikin yanına ikinci bir tetkik geldi. Bir tanesinde para veriyordun ve zayıf çıkarsa yıkılıyordu. Yani 60 günde her şeyini kesiyorlardı, yıkıyorlardı evini. Bunda zayıf çıkarsa yıkmak zorunda da değilsin. Bilgi veriyorlar sana ve bedava. Yani o biraz önemli bir fark oldu.
Yani o yüzden İstanbul'da en az 120 bin bina sahibi veya bina sakini
daire
yaşadığı yerler hakkında 120 bin aileden fazla bu. 120 bin binada yaşayanlar. Yani bazı binalarda 10 aile, 15 aile falan yaşadığını.
Ben şey diye söyledim onu. Belki ne bileyim, mesela 10 katlı bir bina alıyor. 8. kattakiyle 2. kattakiyle başvurmuş olabilir de onlar birbirinde habersizdir falan gibi. Çok çok gereksiz bir ayrıntıydı boşa.
Yani sonuç olarak bir şekilde Türkiye'nin o anlamda da yeniden kurulması lazım. Yani depreme dirençli şehirler deniyor ama biz başka bir şey daha söylüyoruz değil mi? Bu sen geçen hafta yazdığın yazıda değinmiştin. Ona biraz da burada değin istersen.
Tamam. Bu,
nasıl şehirler kurmalıyız diye.
Yani aslında bu iki şey söyleyip son sözüne geleyim. Yani hem dedin ya sadece parlamenter sistem mi, kimin yöneteceği mi değil. O konuda haklısın. Ama mesela şu var, ek olarak söyleyeyim, karşı çıkmak değil. Bugün bu altılı masanın açıklamasından önce Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı ve Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı. Orada şey söyledi. Kentsel dönüşümün öneminden bahsetti. Ve kentsel dönüşümün öneminden bahsederken bize verdiği örnek Fikirtepe'ydi. Bakın dedi, Fikirtepe'yi işte engellediler ama şimdi şöyle, yani Fikirtepe bir kentsel dönüşüm örneği değil. Fikirtepe bir şehircilik cehennemi örneği ama Fikirtepe örneğini verdi. Yani niye Türkiye'yi yeniden kurmayının aktörünün Erdoğan olmaması gerektiğini, niye kentsel dönüşümün aktörünün Erdoğan olmaması gerektiğini bence bu açıklıyor. Oradan diğer tarafa geçeyim. Bu Cumhurbaşkanlığı yardımcılarının belediye başkanları olacak olmasının şöyle bir önemi olabilir deprem konusunda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçen hafta sonu bir toplantı yaptı depremle alakalı. İşte depremden sonra çok popüler olan, daha önce de saçma sapan şeylerle, yani işini yaptığı zaman popüler olan, başka şeyler konusunda fikir belirttiği zaman saçmalayan Celal Şengör de oraya katılmıştı. Celal Şengör şöyle bir açıklama yapmış okuduğum kadarıyla. Yani plan çok iyi ama planın hayata geçmesi için yerel yönetimin gücü yetmez, merkezi yönetimin de katkıda bulunması lazım. Al işte şimdi yerel yönetimin başındaki kişinin merkezi yönetimde bir görevi olabilir bu ihtimalle. Yani İstanbul'un depreme hazırlanmasının o seçenekle de bir yararı olabilir, faydası olabilir. Şimdi senin sorduğun soru da şu aslına bakarsa. Yani yazıyı hani ne kadar okunuyor, ne kadar okundu bilmiyorum. Hani okuma rakamlarına bakmadım ama geçen hafta haftalarda iki tane harita önümüze düştü sosyal medyada. Bir tanesi bu depreme karşı depremin tehlike haritası. O bildiğimiz işte Anadolu'da doğudan.
Fay hattı.
Evet, ya fay hattı da değil o galiba da. Yani depremin en sıkıntı yaratabileceği, en büyük sıkıntı yaratabileceği yerler. Çünkü deprem fay hattı aslında şey gibi, karayolları haritası gibi Anadolu'da her yer fay. O bildiğimiz kuzeydoğudan gelip güneybatıya giden ve Anadolu'yu dümdüz kesip İstanbul'a doğru gelen o harita. Bir de kuraklık haritası. Kuraklık haritası da hemen hemen örtüşüyordu aslında bakılırsa şeylerle. İki harita birbiriyle örtüşüyor. Kuraklık daha da fena tabii aslında. Sadece Ege'de bir bölüm var kurak olmayan. O da niye değil, hani Ege'de yaşayanlar da çok yağmur olmadığını söylüyorlardı. Şimdi biz şehirleri sadece bir haritaya bakarak kuramayız. Türkiye'yi yeniden kuracaksak, Türkiye'deki şehirleri yeniden kuracaksak, bu İstanbul dahil, İzmir dahil, Ankara dahil, 11 kent dahil, başka yerler dahil, sadece deprem haritasına bakarak, sadece o evlerin sağlamlığına bakarak kuramayız. Çünkü o evlerin sağlamlığı sorunların sadece bir tanesine yanıt veriyor. Evet, şu anda tabii ki dediğin gibi çadırda yaşayan, rüzgarda çadır uçan insanlar var. Onların hemen başını sokacak bir yere ihtiyaçları var. Fakat zaten bu dirençli kent yaratma, sadece depreme karşı dirençli kent yaratma işi değil. Dirençli kent yaratmada bizim bir sürü parametremiz var ve bunu yapacak da aslında bilgi birikimi de var. Bütün dünyada da, Türkiye'de de. Suyu az tüketen evler yapmamız lazım. Kuraklığa karşı direnen evler yapmamız lazım. Enerjisini daha az kullanan evler yapmamız lazım. Belki enerjisini üreten evler yapmamız lazım. Ki evet, deprem geçti. İşte ne deniyor? İşte İstanbul'da 250 yılda bir büyük deprem olur. İşte Maraş'ta 400 yılda bir büyük deprem olur. Yani bunlar belli periyotlarla olan şeyler. Fakat iklim krizi çok yakın bir zamanda bizim karşımızda. Bu yüzden de iklim krizine karşı da önlem alabilecek, iklim krizine karşı da yanıt verebilecek evler yapmamız lazım. Çünkü zaten bir ülke olarak bu kadar zengin
sadece,
değiliz.
Sadece bugün evler değil, şehirler yapmamız lazım tabii. Kupara yani. Şehirler. Öyle demek istediğini biliyorum da düzelteyim yine de. Yani sadece evler değil, yani meydanlarıyla, yollarıyla, değil mi? Ulaşım imkanlarıyla.
Yani her şey, yani ve anlayışıyla. Yani çok basit bir örnek vereyim. Şimdi mesela kamu binalarının alt katlarını mesela yazın sıcaktan korunmak isteyen insanlar için soğuk alanlar olarak yapmamız lazım mesela yakın zamanda. Çünkü biz şuna alışığız, işte hava soğukken belediyeler evsizlere yer açıyorlar işte soğuktan etkilenmesinler diye. Bunu yakında yazın da göreceğiz. Yazın da evsizlerin dışarıda kalmasının hayati tehlike olduğunu göreceğiz. Görüyoruz da ama Türkiye'de bunu görmememizin sebebi, Türkiye'de istatistik tutulmuyor. Yani sıcak dalgalarından kaç kişi ölüyor, kaç kişi ölmüyor, çok net bir istatistik yok. Yoksa yani bu sıcak dalgaları Rusya'da insan öldürüyor, Fransa'da insan öldürüyor, Almanya'da insan öldürüyor da Türk insanı şey var ya, bir tane işte bilimle ilgilenen biri diyeyim, internette çıkıyor, Covid Türkiye bir şey yapmazdı, bu sarı ırk şey Türk genine girip şey yapmaz falan. Yani sıcak dalgası Türkiye'ye bir şey yapmıyor mu? Yapıyor tabii ki. Yani bütün kentleri daha az suya ihtiyaç duyan, enerjisini kendi üreten, sıcağa karşı dirençli, daha az yağış alan ama aldığında da çok fazla yağış alan, alacak olan. Yani yağmurlar azalacak ama yağış şiddetleri çok artacak. Yani sel olacak. Kuraklıkla sel zaten aynı anda olan şeyler. Ya bunu bu şekilde düzenlememiz lazım. Tabii ben bunun genel hatlarını biliyorum ama özel hatları, ya daha ayrıntılı için bu işin uzmanlarının konuşması gerekiyor. Yani her şeyi de şu anda biliyorum ve tek tek söyleyebilirim diyemem. Fakat önemli olan zaten işin uzmanlarını da devreye sokacak siyasi irade. Bu siyasi iradeyi ortaya koymak birazcık da.
Siyasi irade tabii bunun idrakinde olması lazım. Ama herhangi bir partinin şeyinde bu yönde bir vaat veyahut da bir değini bile görmüş değiliz. Özellikle iklim krizi bağlamında şehirleri ve hayatımızı nasıl düzenleyeceklerine dair bir şeyleri yok. Düşündüklerini sanmıyorum.
Deva Partisi'nde biraz var. Deva Partisi bu konuda kafa yoruyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de var. Cumhuriyet Halk Partisi daha çok bu işi yerel yönetimler üzerinden götürüyor. Ya İYİ Parti'nin iklim krizi ve işte bu ekoloji olaylarıyla herhalde en büyük bağı bizim sloganımızı çalmak oldu. Veya çalmak demeyeyim de kullanmak oldu. Yüzünü güneşe dön çünkü yeşillerin sloganıdır. İYİ Parti kurulunca o almıştı sloganı ama oradaki güneşe, yani o güneşi yenilenebilir enerji olarak görüyorlar mı görmüyorlar mı bilmiyorum. Onlar daha çok bu piyasacı mantıkta, yani enerji nereden gelirse gelsin bizim kabulümüzdür. Bizim enerjiye ihtiyacımız var. Yani rüzgar da tamam, güneş de tamam ama nükleer de iyidir, kömür de iyidir gibi bakıyorlar. Ama yani bu iki partide biraz var. Diğerlerinde de çok fazla yok açıkçası, o konuda haklısın. Yani özellikle CHP'de yerel yönetimler üzerinden bunu yapıyor. Yerel yönetimler de genelde bunu proje almak, projeden birazcık para kazanmak veya işte yurt dışındaki belli ağlara karşı belli ağlarda yer almak için yapıyor. Burada bir soru var. Sen sözünü tamamla istersen Rahmi Aktaş'ın sorusunu yansıtayım.
Ben sadece şunu diyecektim Koray, Rami Bey'in sorusuna geçmeden önce. Türkiye madem yeniden kuruluyor, bu parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter rejime geçiş adı altında, bizim taleplerimizden bir tanesi de yerel yönetimlerin güçlendirilmesi olması lazım. Ve yeni yapılacak bu düzenlemelerde merkezi yönetimle yerel yönetim arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yeniden tanımlanması ve yeniden şekillendirilmesi gerekir. Yani bu işler ne merkezden yönetilecek kadar, yani bırak tek adamın iki dudağının arasına bırakmayı, Ankara'dan da yapılmaz. Şehirlerin nasıl kurulacağı, oradaki su kaynaklarının olsun, işte şeylerin olsun, enerji imkanlarının olsun. Ama bir taraftan da her şeyde yerele de bırakmadan ikisinin arasında dengeli uyum içerisinde bir ilişkiyi kotarmak, bunun üzerine düşünmek ve bunun üzerine politikalar geliştirmek de umarım Türkiye'yi yeniden kurma iddiasında olan bu altılı masanın da bir şekilde gündemine gelir diyeyim. Rami Bey'in sorusunu alıp onu cevaplamaya çalışalım. Sonra da zaten kapatalım. Koray, bir saat olmuş. Evet. Bu arada biz program yaparken kim bilir Türkiye'de neler oldu, onu da kaçırdık yani hemen programı kaçırıp.
Evet. Cumhur İttifakı dağılmış olabilir, Millet İttifakı dağılmış olabilir, yeni bir ittifak kurulmuş olabilir. Rahmi Bey'in sorusu şu, iyi yayınlar demiş, teşekkürler. Sizce Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadi Ecevit'in kontrgerilla tasfiye vaadinin akıbetinden farklı olabilir mi? Bilhassa siyasi kariyerindeki vahim tavizleri dikkate alındığında demiş. Bunu sen cevapla istersen.
Şimdi tabii bu biraz şey olur, falcılık gibi olur. Ama Kemal Bey en azından altılı masa içerisinde bu konuya dikkat çeken, yani şey içerisinde çeteleşmelerden bahseden, devlet içerisindeki çeteleşmelerden bahseden, bu konuda dikkat çeken ve bir şey yapacağını söyleyen tek lider oldu. Diğerlerinden ben bu yönde bir açıklama duymadım açıkçası.
Gültekin Uysal'dan oldu ama o tabii çok özgül ağırlığı yani biraz düşük olduğu için, yani Gültekin Uysal çünkü doğrudan şey demişti, devri sabık yaratacağız gibi bir açıklaması.
Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu vaadinin arkasında durmasının tek şeyi olabilir, tek koşulu olabilir. O da halkın bu talebin takipçisi olması. Yani bu talebin arkasında eğer bir halk desteği olursa, halktan böyle bir beklenti olursa, Kemal Bey de o görevden kaçamayacağını düşünüyorum. Aksi takdirde halk kamuoyundan bu yönde bir baskı gelmez ise Kemal Kılıçdaroğlu da belki politik gerekçelerle Ecevit gibi bu işin takibini biraz ihmal edebilir. Ama bizim de görevimiz...
Ateş açıldığını falan da söyleyelim. Ali Ağa'daydı galiba değil mi? Yani sadece politik gerekçelerle değil, adamı öldürmeye de çalıştılar. Umarım o tarz...
Kemal Kılıçdaroğlu da işte Hayman adamıydı Ankara'da.
Yok, Karadeniz'de zaten üzerine ateş açtılar. Ankara'da bir yerde vurdu, yumruk attılar. Mecliste de
linç ettiler. birkaç kere de çetelerden tehdit aldığını ama tehditlerden yılmayacağını söyledi Kemal Bey. Ama dediğim gibi eğer yalnız bırakırsa başta partisi ve kamuoyu, tabii o da bir yere kadar bu işin takipçisi olur. Ama bizim görevimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu talebinin somut bir politikaya dönmesi olması lazım.
Evet, orada evet. Söylediğin şey önemli. Yani arkasında bir kamuoyu bulursa oluyor, kamuoyu bulmazsa olmuyor. Biz bu kadar uzun program yapmaya alışık değiliz. İkimiz de öksürmeye başladık. İstersen yavaş yavaş kapatalım. Yeşil Gazete TV olarak da normal yayın akışımıza dönüyoruz. Yarın Morlu Yeşilli programında Nilüfer Sayılan sizlerle olacak. Tülin Kesiktaş, Teoman ve Esin Koman konukları olacak. Konuda deprem, kadınlar ve çocuklar.
Tabii bunu da bu programı da 8 Mart'dan bir gün önce yapmaları önemli. 8 Mart'a dair de önemli mesajları olacak bu programda Nilüfer'in ve konuklarının. Evet. Umarım herkes bu programı izleme fırsatı bulur.
Teşekkür ederim. Şimdi de galiba Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde konuşma yapıyormuş. Ben gündemi takip edeyim diye telefonuma birkaç uygulama indirdim. Ama o kadar fazla bildirim geliyor ki şu an şey yani telefon şey sıkıntıya girecek yakında. Onlardan birkaç tanesini silmem lazım. Yayında da eğer hani birkaç kez telefona baktım. Onun sebebi o. Gündemi kaçırmayalım diye. Herkese teşekkür ederiz. Haftaya bakalım nasıl bir
gündemle
Rahmi Bey de teşekkür etmiş bize. İyi akşamlar demiş.
İyi akşamlar herkese. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.